Bir konu, bir konuk. Sevgili dinleyenlerimiz, şairler, yazarlar ölmez. Doğarlar sadece. Güzelliklere bakar gözleri ve güzellikleri var eder gönülleri. Sonsuzluğa yazarlar adlarını, şiirleriyle, romanlarıyla, yazılarıyla. Onlar zamana kazır adlarını, ölümsüz olurlar. Kimi zaman sonsuzluğa uçuşan şiir olurlar. Yüreklerinin en coşkulu duygularını şiirleriyle, yazılarıyla dile getirirler. Kimi zaman yüreklerimize dokunurlar şiirleriyle, kimi zaman ciğerlerimizi dağlarlar gerçeği haykıran yazılarıyla. Onların eserleri tüm zamanların çok ötesinde, gök kubbede yankılanır. Mehmet Akif Ersoy da sonsuzluğa göçenlerden. Vücut olarak bu hayata veda etse de hep yaşayacak bilinmeyen zamanlarda. Sevgili dinleyenler, bu programımızda 27 Aralık 1936 tarihinde aramızdan ayrılan İstiklal Marşımızın yazarı, ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler paylaşarak onu tanıtmaya çalışacağız sizlere. Ragif, daha sonra Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul'da doğan şair, veteriner, hekim, öğretmen ve siyasetçidir. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşımızın yazarıdır. İstiklal şairi ve milli şair unvanları ile anılır. İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı 7 şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir. İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştır. Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'da Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel Mahallesi'nde dünyaya geldi. Nüfusa kaydı doğumundan sonra babasının imamlık yaptığı ve ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığı için nüfus kağıdında Akif'in doğum yeri Bayramiç olarak görünür. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya göç etmiş bir Özbek ailenin kızı olan Emine Şerife Hanım. Arnavut kökenli babası ise Kosova'nın İpek kenti doğumlu Fatih Camii Medresesi hocalarından İpekli Tahir Efendi'dir. Mehmet Tahir Efendi ona ebced hesabıyla doğum tarihini belirten Ragif adını verdi. Babasının ölümüne kadar Ragif adını kullansa da bu isim yaygın olmadığı için arkadaşları ve annesi ona Akif ismiyle seslendi. Zamanla bu ismi benimsedi. Çocukluğunun büyük bölümü annesinin Fatih Sarıgüzel'deki evinde geçti. Kendisinden küçük Nuriye adında bir de kız kardeşi vardı. 1913'te yazdığı Üç Beyinsiz Kafanın Derdine 3 Milyon Halk mısrasıyla başlayan ve Kav Milliyetçiliği eleştirdiği şiirinin sonunda "Bunu benden duyunuz. Ben ki evet, Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum." mısralarıyla birkaç şiirinde kendisini Arnavut olarak tanıtmıştır. İlk öğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahallesi Mektebi'nde o zamanların adeti gereği 4 yıl, 4 ay, 4 günlük iken başladı. 3 yıl sonra ilkokul bölümüne geçti ve babasından Arapça öğrenmeye başladı. Orta öğrenimine 1882 yılında Fatih Merkez Rüştiyesi'nde başladı. Bir yandan da Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti. Dil derslerine büyük ilgi duyan Mehmet Akif, Rüştiye'deki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca'da hep birinci oldu. Bu okulda onu en çok etkileyen kişi dönemin hürriyetperver aydınlarından birisi olan Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi'ydi. Rüştiye'yi bitirdikten sonra annesi medrese öğrenimi görmesini istiyordu. Ancak babasının desteği sonucu 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadesi'ne kaydoldu. 1888'de okulun yüksek kısmına devam etmekteyken babasını kaybetmesi ve ertesi yıl Büyük Fatih yangınında evlerinin yanması aileyi yoksulluğa düşürdü. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerinde küçük bir ev yaptı, aile bu eve yerleşti. Artık bir an önce meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak isteyen Mehmet Akif, Mülkiye İdadesi'ni bıraktı. O yıllarda yeni açılan ve ilk sivil veteriner yüksek okulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kaydoldu. 4 yıllık bir okul olan Baytar Mektebi'nde bakteriyoloji öğretmeni Rıfat Hüsamettin Paşa, Akif'in pozitif bilim sevgisi kazanmasında etkili oldu. Okul yıllarında spora büyük ilgi gösterdi. Mahalle arkadaşı Kıyıcı Osman Pehlivan'dan güreş öğrendi. Başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı. Şiire olan ilgisi okulun son 2 yılında yoğunlaştı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi. Okulu bitirdikten hemen sonra Ziraat Bakanlığı'nda memur olarak işe başladı. Memurluk kariyerini 1893-1913 yılları arasında sürdüren Mehmet Akif'in bakanlıktaki ilk görevi veteriner müfettiş yardımcılığı oldu. Görev merkezi İstanbul olmakla birlikte memuriyetinin ilk 4 yılında teftiş için Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan'da bulundu. Bu sayede halkla yakın temas halinde olma imkanı buldu. Bir seyahati sırasında babasının doğum yeri olan İpek kasabasına gidip amcalarıyla tanıştı. 1898 yılında Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Cemile, Feride, Suadi, Emin, Tahir adlı 4 çocuğu dünyaya geldi. Mehmet Akif, edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Resimli gazetede, Servet-i Fünun dergisinde şiirleri ve yazıları yayınlandı. İstanbul'da bulunduğu sırada bakanlıktaki görevinin yanı sıra önce Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nde kompozisyon, Kitabeti Resmiye, sonra Çiftçilik Makinist Mektebi'nde 1907 yılında Türkçe dersleri vermek üzere öğretmen olarak atandı. İkinci meşrutiyet ilan edildiğinde Mehmet Akif, Umuru Baytariye Dairesi Müdür Muaviniydi. İkinci Abdülhamit'in istibdat rejiminin şiddetli bir muhalifiydi. Bunun etkisiyle meşrutiyetin ilanından 10 gün sonra arkadaşı Rasathane Müdürü Fatih Hoca'nın yönlendirmesiyle 11 arkadaşıyla beraber İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Ancak Mehmet Akif üyeliğe girerken edilen yeminde yer alan cemiyetin bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat edeceğim cümlesinde geçen kayıtsız şartsız ifadesine karşı çıkmış, sadece iyi ve doğru olanlarına şeklinde yemini değiştirmişti. Cemiyetin Şehzadebaşı İlmiye Mahfeli'nde Arap Edebiyatı dersleri veren Akif, Kasım 1907'de Umuri Baytariye Müdür Muavinliği görevini sürdürürken Darül Fünun'da Edebiyat-ı Osmaniye dersleri vermeye başladı. İkinci meşrutiyetin Akif'in hayatında en büyük etkisi meşrutiyetle birlikte yayın dünyasına adım atması olmuştu. Daha önce bazı şiirleri ve yazıları birkaç gazetede yayınlandıysa da eser yayınlamaya uzun süre ara vermişti. Meşrutiyetin ilanından sonra arkadaşı Eşref Edip ve Ebil Ula Mardin'in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayınlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. İlk sayıda Fatih Camii şiiri yayınlandı. Ebil Ula Mardin ayrıldıktan sonra dergi 8 Mart 1912'den itibaren Sebirül Reşat adıyla çıkmaya devam etti. Akif'in hemen hemen bütün şiir ve yazıları bu iki dergide yayımlandı. Gerek dergilerindeki yazılarında, gerek İstanbul camilerinde verdiği vaazlarda Mısırlı bilgin Muhammed Abduh'un etkisiyle benimsediği İslam Birliği görüşünü yaymaya çalıştı. 1913'te kurulan Müdafaa-ı Milliye Cemiyeti'nin halkı edebiyat yoluyla aydınlatma amacı güden Neşriyat Şubesi'nde Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit, Süleyman Nazif, Cenap Şahabettin'le beraber çalıştı. 2 Şubat 1913 günü Bayezid Camii kürsüsünde, 7 Şubat 1913 günü Fatih Camii kürsüsünde konuşarak halkı, vatanı savunmaya çağırdı. 1910 yılında gerçekleşen Arnavutluk isyanı onu çok üzmüş ve arkasından gelecek kötü olayları sezmişti. Balkanlarda artan düşmanlık duygularını ve doğabilecek isyanları önlemek için bir şeyler yapma arzusu duydu. Ancak Balkan Savaşı ile hüsrana uğradı. 1913'ün başında 2 aylık bir seyahate çıkarak Mısır ve Medine'de bulundu. Mısır seyahati hatıralarını El Uksur'da adlı şiirinde anlattı. Balkan Savaşı'ndan sonra ilk olarak 1913'te Umuri Baytariye görevinden, sonra yayınlarının hükümetle uygun düşmemesi nedeniyle aldığı ikaz üzerine 1914'te Darül Fünun'un müderrisliği görevinden ayrıldı. Yalnızca Halka Ziraat ve Baytar Mektebi'ndeki görevine devam etti. Yine 1914'te Harbiye Nezaretine bağlı Teşkilat-ı Mahsusa'dan gelen teklif üzerine İslam Birliği kurma gayesi güden Almanya'ya Tunuslu Şeyh Salih Şerif'le birlikte gitti. İngilizlerle birlikte Osmanlı'ya karşı savaşırken Almanlara esir düşmüş Müslümanların kamplarında incelemelerde bulundu ve farkında olmadan Osmanlı'ya karşı savaşan bu Müslüman esirleri aydınlatmaya çalıştı. Fransız ordusundaki Müslümanlara yönelik yazdığı Arapça beyannameler cephelere uçaklardan atıldı. Almanya'dayken yazdığı Berlin Hatıraları adlı şiirini yurda döndüğünde Sebirül Reşat'ta yayımladı. İstanbul'a döndükten sonra 1916 yılının başlarında Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistan'a gönderildi. Görevi bu topraklardaki Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtan İngiliz propagandasıyla mücadele etmek için karşı propaganda yapmaktı. Mehmet Akif Berlin'deyken heyecanla Çanakkale Savaşı ile ilgili haberleri takip etmişti. 14 ay süren savaşın zaferle sonuçlandığı haberini Arabistan'dayken aldı. Bu haber karşısında büyük coşku duydu ve Çanakkale Destanı'nı kaleme aldı. Arabistan dönüşünde 2 ay Lübnan'da kalan Mehmet Akif, Necit çöllerinden Medine'ye şiirinde bu seyahatini anlattı. Lübnan'da yaşayan Mekke Şerifi Vezir Ali Haydar Paşa'nın davetiyle 1918'de bu ülkeye giden Akif, Lübnan'dayken Şeyhülislamlığa bağlı Darül Hikmetül İslamiye Cemiyeti başkatipliğine atandı. Ahmet Cevdet, Mustafa Sabri, Mustafa Tevfik Efendi, Said Nursi gibi isimlerin kurduğu ve Osmanlı Devleti ile diğer İslam ülkelerinde çıkacak dini meseleleri halletmek, İslam aleyhindeki gelişmelere yanıt vermek amacıyla kurulan bu örgütte çalışırken, bir yandan da Said Halim Paşa'nın İslamlaşmak adlı eserini Fransızcadan Türkçe'ye çevirdi. Bu dönemde Anadolu toprakları işgale uğramış, Türk halkı Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak direnişe geçmişti. Bu harekete katılmak isteyen Akif, Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zanos Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul'a döndü. Bu arada Sebilür Reşat İdarehanesi, milli mücadeleye katılmak için Anadolu'ya geçmiş olanlarla İstanbul'daki yakınlarının gizli haberleşme merkezi haline gelmişti. Akif, Kurtuluş Savaşı'nı desteklemesi nedeniyle 1920'de Darül Hikmetül İslamiye Cemiyeti'ndeki görevinden azledildi. İstanbul'da rahat hareket etme olanağı kalmayan Mehmet Akif, görevinden azledilmeden önce oğlu Emin'i yanına alarak Anadolu'ya geçti. Sebirül Reşad'ı Ankara'da çıkarması için Mustafa Kemal Paşa'dan davet gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920 günü Ankara'ya vardı. Milli mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak katıldı. Ankara'ya varışından bir süre sonra ailesini de yanına aldırdı. Ankara'ya geldiğinde Mustafa Kemal Paşa, Konya Vali Vekiline telgraf göndererek Akif'in Burdur Milletvekili seçilmesini sağlamasını istemişti. Haziran ayında Burdur'dan, Temmuz ayında ise Biga'dan mebus seçildiği haberi meclise ulaştı. Akif Burdur mebusluğunu tercih etti. Böylece 1920-1922 yılları arasında vekil olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı. Meclis kayıtlarında adı Burdur Milletvekili ve İslam Şairi olarak geçmektedir. Ankara'ya varır varmaz ona verilen ilk görev, Konya ayaklanmasını önlemek için halka öğütler vermek üzere Konya'ya gitmekti. Büyük gayretine rağmen Konya'da kesin bir sonuca ulaşamadı ve Kastamonu'ya geçti. Halkı Türk Kurtuluş Savaşı'na destek vermeye davet etmek için 1920 yılının Kasım ayında Kastamonu'daki Nurullah Camii'nde verdiği ateşli vaazın metni Diyarbakır'da basıldı ve tüm vilayetlere ve cephelere dağıtıldı. Akif Anadolu'ya geçerken Eşref Edip'e de arkasından gelmesini söylemişti. Eşref Edip, Sebirül Reşat dergisinin klişesini de alıp İstanbul'dan ayrıldı. Son olarak 6 Mayıs 1921 günü derginin 463. sayısını yayımlamıştı. Akif derginin 464-466 sayılarını Eşref Edip'le beraber Kastamonu'da yayımladı. 464. sayı o kadar ilgi gördü ki birkaç kere basılıp Anadolu'ya ve askerlere dağıtıldı. 467. sayıdan itibaren yayıma Ankara'da devam ettiler. Derginin etkisi o kadar büyüktü ki, yaydığı yoğun duyguların hakimiyetindeki Türk halkları etkilenmesinden korkan Rusya, gazetenin ülkeye girişini yasakladı. 1921'de Ankara'da Taceddin Dergahı'na yerleşen Mehmet Akif, Burdur milletvekili olarak meclisteki görevine devam etmekteydi. Taceddin Dergahı'nda kaldığı ev, Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak hala ziyarete açıktır. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suhbi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey kendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı reddettiği bu yarışmaya o güne kadar gönderilen şiirlerin hiçbiri yeterli bulunmamıştı ve en güzel şiiri Mehmet Akif'in yazacağı kanısı mecliste hakimdi. Mehmet Akif'in yarışmaya katılmayı kabul etmesi üzerine kimi şairler şiirlerini yarışmadan çektiler. Şairin orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayınlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te Ulusal Marş olarak kabul edildi. Akif ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfı'na bağışladı. İstiklal madalyası ile ödüllendirilen Mehmet Akif, 1922 yılında sağlık gerekçesiyle milletvekilinden istifa etti. 1923 yılının Mart ayının son günlerinde ortadan kaybolan yakın arkadaşı Trabzon milletvekili Ali Şükrü'nün Mustafa Kemal'in muhafız alayı kumandanı Topal Osman tarafından öldürüldüğünün anlaşılması üzerine kendine yeni bir yurt bulması gerektiğini hissetti. Kendisini ilk kez 1914 yılında gittiği Mısır'a bir süredir davet eden Mısır Hıdıvi Abbas Halim Paşa'nın davetini kabul etti ve böylece ilki 1923 yılı olmak üzere kışlarını Mısır'da geçirmeye başladı. Bütün şiirlerinin toplandığı Safahat, 1924 yılında Türkiye'de basıldı. Hilafetin kaldırılmasıyla aynı gün kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Kur'an'ın mealini hazırlamak için 1925 yılında anlaşma imzaladı. Aslında Kur'an çevirisini yapabilecek tek kişi olarak görüldüğünden bu çeviriye girişmesi için 1908'den itibaren yoğun bir ısrar vardı. Tercüme işine kesinlikle yanaşmayacağı anlaşılınca bir Kur'an meali yazmak hususunda güçlükle razı edildi. Birkaç sene yazları İstanbul'da, kışları Mısır'da geçiren Mehmet Akif, annesinin ölümünden sonra 1926 kışında Mısır'a kalıcı olarak yerleşti. Damadı Ömer Rıza, Mehmet Akif'in İstanbul'da eşleri ve dostları nedeniyle yeteri kadar verimli çalışamadığı için Mısır'a taşındığını söylemiştir. Bununla birlikte Akif'in ülkeden ayrılışını 1924'te hilafetin kaldırılması veya 1925 yılında çıkarılan şapka kanunu ile açıklayanlar da vardır. Mısır'da Kahire yakınlarındaki Hilvan'a yerleşti. Burada adeta inzivaya çekilerek Kur'an meali üzerinde çalışmayı sürdürdü. Ancak ülkede ulusal din projesinin Türkçe ezan ve ibadet hayata geçirilmeye projesini öğrenince kendi çalışmasının bu projede kullanılmasından çekinerek 1932 yılında anlaşmayı feshetti. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı hem tercüme hem yorumlama işini Elmalılı Hamdi Efendi'ye verdi. Akif kendi yazdıklarını dostu Yozgatlı İhsan Efendi'ye teslim etti ve ölür de Türkiye'ye dönmezse yakmasını öğütledi. Mehmet Akif, Mısır yıllarında Kur'an yorumlamasının yanı sıra Kahire'de Cemaatül Mısriye adlı üniversitede milli Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. 1934'te çıkarılan soyadı kanunu gereği Ersoy soyadını aldı. Mehmet Akif Ersoy, siroz hastalığına tutulunca hava değişikliğinin iyi geleceği düşüncesiyle önce Lübnan'a, sonra Antakya'ya gitti. Fakat Mısır'a iyileşmemiş olarak döndü. 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a getirildi. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında hayata gözlerini yumdu. Edirne Kapı mezarlığına defnedildi. Mezarı 2 yıl sonra üniversiteli gençler tarafından yaptırıldı. 1960'da yol inşaatı nedeniyle kabri Edirne Kapı Şehitliği'ne nakledildi. Mezarı Süleyman Nazif ve arkadaşı Ahmet Naim Bey'in mezarları arasındadır. Mehmet Akif şiir yazmaya Baytar Mektebi'nde öğrenci olduğu yıllarda başladı. Yayınlanan ilk şiiri Kur'an'a hitap başlığını taşır. 1908'den itibaren aruz ölçüsü kullanarak manzum hikayeler yazdı. Hikayelerinde halkın dert ve sıkıntılarını anlattı. Balkan Savaşı yıllarından itibaren destansı şiirler yazmaya başladı. İlk büyük destanı Çanakkale Şehitlerine başlıklı şiiridir. İkinci büyük destanı ise Bursa'nın işgali üzerine yazdığı Bülbül adlı şiiridir. Üçüncüsü olarak da İstiklal Marşı'nı yazarak İstiklal Savaşı'nı anlatmıştır. Sanat, sanat içindir görüşüne karşı çıkan Mehmet Akif, dini bir yönü ağırlıkta bir edebiyat tarzı benimsemişti. Edebiyat dili olarak milli edebiyat akımına karşı çıktı ve edebiyatta batılılaşma konusunda Tevfik Fikret'le ters düştü. Türkiye'de her yıl 12 Mart günü resmi olarak İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüdür. Düzenlenen etkinlik ve törenlerle İstiklal Marşı'nın kabulü kutlanır. Mehmet Akif Ersoy anılır. Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 75. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 90. yılı olması nedeniyle 2011 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından, 2011 yılı Başbakanlık tarafından Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edildi ve yıl boyunca yapılacak çalışmaların sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildi. İstanbul Beykoz'da 2018 yılında Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi kuruldu. Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul'da yaşadığı ev, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılında Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi olarak ziyarete açıldı. Mehmet Akif Ersoy'un eserleri ise şu şekildedir. Şairin Safaat adı altında toplanan şiirleri 8 kitaptan oluşmuştur. Şair, İstiklal Marşı'nı Safaat'a koymamıştır. Nedenini ise şöyle açıklar. Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm. 1911 yılında basılan Safaat kitabı 44 manzume içerir. Bu kitapta siyasal olaylar, mistik duygular, dünyevi görevlerden bahsedilir. 1912 yılında basılan Süleymaniye Kürsüsü kitabında Süleymaniye Camii'ne giden iki kişinin söyleşileriyle başlar, kürsüde seyyah Abdülreşit İbrahim'in konuşturulduğu uzun bir bölümle devam eder. 1913 yılında basılan Hakkın Sesleri kitabı toplumsal İslami mesajı yaymaya çalışan 10 manzumeden oluşmaktadır. 1914 yılında basılan Fatih Kürsüsü kitabında Fatih Camii'ne giden iki kişinin söyleşileriyle başlar, vaizin uzun konuşmasıyla devam eder. 1917 yılında basılan Hatıralar kitabı, Akif'in gezdiği yerlerdeki izlenimleri ve toplumsal felaketler karşısında Allah'a yakarışları içerir. 1924 tarihinde basılan Asım kitabı, Hocazade ile Kösey İmam arasındaki konuşmalar şeklinde tasarlanmış tek parça bir eserdir. 1933 yılında basılan Gölgeler kitabında 1918-1933 yılları arasında yazılmış 41 adet manzumeyi içerir. Her biri yazıldıkları dönemin izlerini taşır. 1943 yılında basılan Safaat kitabında 7 safaatını bir araya getirir. Mehmet Akif Ersoy'a 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültürü ve Safaat Büyük Ödülü layık görülmüştür. 2021 yılında Akif filminde Yavuz Bingöl tarafından 2021 yılında Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı, başrollerini Yavuz Bingöl'ün oynadığı Akif filmi çekilmiştir. 2023 yılında Fikret Kuşkan'ın başrolünü oynadığı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı Akif dizisi çekilmiştir. Sevgili dinleyenler, politikacı, araştırmacı yazar, vaiz ve İstiklal Marşımızın yazarı, ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ölmedi. Ölümsüzler arasına karıştı. İslam dinine yaptığı değerli katkılarla, edebiyatımıza kazandırdığı kitap ve dergilerle, her dinlediğimizde göğsümüzü kabartan ulusal marşımızla bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu Mehmet Akif Ersoy. Onu unutmayacağız. O, kitaplarıyla, fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek. Mehmet Akif Ersoy'u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, sizlerle bir başka programda tekrar birlikte olmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
Bir konu, bir konuk.